Ayrım 22.
Bir alışveriş merkezi yapıyoruz. Gaziantep'in gelişmesi için şu anda 5 yıldızlı bir otel yaptırıyoruz. İçinde 4 tane sineması ve tiyatro salonları olacak. Ama kiraya vereceğiz. Ak merkezden daha güzel yapmaya çalışacağız. Yeni hastane yatırımı olacak mı? İsteyen çok ama yapmayacağız. Ben hastaneyi Güneydoğu Anadolu bölgesinin yaralarını sarmak için yaptım. Konuşmalarınızda hep Antep var. Dünyada Türkiye'm, Türkiye'de Gaziantep'im. Bu benim sloganımdır. Eğer her insan yatırımlarını böyle kendi memleketine yaparsa, bu memleketteki insanlar daha çok kalkınır ve İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya göç etmez. İplik'te dünya lideri oldunuz. Diğer alanlarda da dünya liderliğini düşünüyor musunuz? Bu söylediğiniz bir yılda olan bir şey değil. Temelleri 1922'lere dayanır. Dedemin başladığı tarihlerden bugüne kadar baktığınız zaman aradan 76 sene geçmiş. Bundan sonra kaç senede buralara gelebilir, Allah bilir. Ben isterim ki dünyanın hakimi olayım. Benim hedefim dünya. İnsanların belli köşe dönme noktaları olur. Bir insan için köşe dönme noktası 10 milyar olur, başka biri için 100 milyar olur. Türkiye'de bir insanın başka kimseye muhtaç olmadan yaşama noktasına baktığınız zaman 500 bin dolar. Şimdi biz köşeyi dönmüşüz, daireye düşmüşüz. Ne kadar dönerseniz dönün, köşe kalmamış. Dönecek köşemiz yok. Dairede dönüş hızlandıkça dışa doğru açılma olur. Biz de o küçük daireyi ne kadar büyütebilirsek büyüteceğiz. Sınırımız yok. Cenab-ı Allah bizi nereye kadar götürürse gideceğiz. Tatmin duygusu kişisellikten çıkıp sosyal bir durum haline mi geliyor? Bakın, ben ne kadar çok kişi çalıştırırsam o kadar mutlu oluyorum. Her insanın belli tatmin noktaları var. Benim ise tatmin noktam ne kadar çok tesisim olur, ne kadar çok insan çalışır düşüncesi. O makinaların gürültüsü, sesi benim tatmin noktam. O insanların senin yanında çalışabilmesi, yolda giderken nasılsın ağabey demesi tatmin noktamdır. Benim için para olayı bitmiştir. Kaç aile var? 10.500 kişiydi, şimdi 8.000'lere düştü. 750 talebeye bakıyoruz, 78.000 talebeyi giydiriyoruz. Aşağı yukarı 10-15.000 kişiye yılda 2 defa gıda yardımı yapıyoruz. Talep daha fazla ama imkanlarımız kadar veriyoruz. Derler ki, Abdülkadir Ağa uçağa binince pamuk borsası şaşırır. Doğru mudur? Tabii, çok büyük firma olduğunuz zaman çok büyük alımlar yapmak zorundasınız. Bizim pamuk tüketimimiz zaman zaman günde 350 tona çıkar. 350 tona yüklenirseniz borsa oynar. Çünkü 350 ton tüketimimiz var. 34 günlükte stok yapayım deseniz 2000 tona çıkar. 2000 tonla borsaya girdiğiniz zaman borsa allak bullak olur. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Düşsün kalksın, biz her gün aynı şeyi alırız. Borsa oynamasın diye hiç satış yapmayız. Sadece alırız. Farklı pazar. Üzerine düşeni yaptı. İlginç bir hayat hikayesi. 400 yıl evvel atalarından biri Kafkasya'dan, diğeri Karaman'dan Balkanlara gidiyor. Orada kurulan medeniyette ailesi yönetici olarak görev yapıyor. Şimdi de ailenin temsilcisi güneye ve doğuya doğru yeni bir medeniyet projeleri götürüyor. Bu kişi Doğan Vardarlı. Aslında onu evimize giren süt ürünleriyle tanıyorduk. Tikveşli, başta İstanbul olmak üzere 1943 yılından beri alanda ciddi mesafelerde almıştı. Türkiye'de pek çok ilke imza atmış olan Tikveşli'nin sahibi Doğan Vardarlı, piyasada iddialı bir marka olan 55 yıllık şirketini sattı. İlerlemiş yaşına rağmen elindeki rantı yeme yerine Anadolu'nun dört bir tarafını dolaştı ve yeni neler yapabileceğini araştırdı. Hiçbir şeyin bitmediğini ispatlarcasına dev projelerle gündeme geldi. Vardarlı'nın projelerinde iki önemli unsur vardı. Birincisi Anadolu'nun değerleriyle yörenin kalkınmasını sağlamak, diğeri de minimum imkanlarla mahalli dayanışma içinde işletmeleri hayata kazandırmak. Vardarlı'yı şimdiye kadar sadece süt ürünleriyle tanıdık. sadece birkaç devletin altından kalktığı bir başarısı daha olduğunu kimse bilmez. Şimdiye kadar 26 bin damızlık hayvan ithal edip 5 tane işletme kurduğu gözlerden kaçmıştır. Hele Türkiye'nin hayvancılığını ıslah edecek bir gen bankasını da hayata geçirdiğini çok az kişi bilir. Tikveşli'yi Sabancı Holding'e sattıktan sonra Doğu ve Güneydoğu'ya yönelen Vardarlı kararlıydı. Projelerinin ayakları yere basıyordu. Ciddi bir kadro kuramamanın sıkıntısını birkaç kere ifade etti ama iddialıydı. Yakın zamanda Doğu'dan ve Doğa'dan markasıyla yeni ufkuna yelken açmaya çalışıyordu. Ancak ömrü yetmedi. Birkaç yıl evvel hayata veda eden Doğan Vardarlı'nın yaşadıkları, söyledikleri, hayalleri aynı zamanda Türk girişimcisinin hazin hikayesidir de. Bu onun son sohbetiydi. Doğan Bey, ailenizde süt ürünleri işletmeciliği nereye kadar dayanıyor? İlk defa 1943'te süt ürünleri işine girdik. İlk adımız Tikveşli çiftliğiydi. Sizin Vardar Ovası'ndan gelen bir göçmen olduğunuzu biliyoruz. Yüzlerce yıl evveline dayanıyor. Baba tarafımız Kafkasya'dan, anne tarafımız 400 yıl evvel Karaman'dan Yugoslavya'ya gidip yerleşmişler. 1925'te ailemiz Türkiye'ye geliyor. Peki, orada çiftliğiniz var mıydı veya ne gibi ticari uğraşınız vardı? Ailem orayı idare edenlerden, yani Ayanoğullarındandı. Bugünkü adıyla Kavadar'da yerleşmiştik. Buraya gelince çiftlikle uğraşmaya başlamışız. Buraya gelince nereye yerleşiyorlar? Önce Göl Marmara'ya, sonra İstanbul'a geliyorlar. Burada da süt ürünleriyle uğraşıyorlar. 1943'te çiftliği kuruyor. 1951'de de Türkiye'nin ilk pastörize süt fabrikasını kuruyorlar. Sizin bu işlerle uğraşınız o zaman çocuklukta başladı. Tabii ben 4 yaşından beri çalışıyorum. 1960'tan beri de ben idare ediyorum. Evet, ilk saf meyve suyunu biz ürettik. Türkiye'nin çok hızlı gelişme gösterdiği dönemde başka alanlara girmemenizin bir sebebi var mı? Biz yeni sektör değişikliği yaptık. Yarım asra yakın sütte kaldık. Ama yaptığımız ve girdiğimiz konuda özellikle Danonesa ile birleşmemizde gördük ki biz ayranda, yoğurtta Avrupa'nın en ilerilerinden biriyiz. Tecrübe ve teknik teknoloji olarak öndeydik. Onlarla da bir araya gelebildik. Zaten bizim ülkemizin bir kadersizliği şu: kardeş kardeşle geçinemez, parti partiyle geçinemez, ortak ortakla geçinemez. Uzun vadeli yaşayan müesseselerimiz yok. 100 yılı aşkın kurumumuz yok. İyi ki başka alanlara kaymamışız. İyi ki yerimizde sebat etmişiz. Avrupa'nın en ileri bilgi ve teknolojisine sahibiz diyorsunuz. Bir de pazarda önemli bir payınız vardı. Bu durumda yine Tikveşli'yi satma ihtiyacını hissettiniz. Koç bünyesine Seki ekledi. Tekfen Nestle ile birleşmiş, Misi ekledi. Danone Sabancı ile birleşti, Tikveşli'yi ekledi. Neticede sektörün yarını belli oldu. Her şeyin bir başı bir sonu var. Dünyada sonu olmayan ne bir medeniyet ne de bir devlet var. Her zaman ben diye bir şey olmaz. Bir sektörün yarını belli olunca onlarla kalacaksın. Aksi takdirde kiminle rekabet edeceksin? Karşındakiler devler. Dünyanın en büyükleridir. Zannedersem Danone 5 tane Sabancı, 3 tane Koç eder. Böyle bir devrin Tikveşli ve ülke için daha hayırlı olacağına inandım. Şirket insanın çocuğu gibidir. Evet, çocuğu gibidir ama gönlüm rahat. İki isim de en az bizim kadar iyi. Hem isme hem de ülkeye layık bir çalışma yapılacaktır. Önce ortaklık lafı çıktı ama satıldı. Doğru, baktık ki ortak olarak çalışamayacağız. Bir yerde değil fikirlerimiz, sermaye yapıları, iş büyütme vizyonları, teknoloji araştırma çalışmaları bile çok farklı. Dolayısıyla ortak olamayacağımızı gördük. Ben bir rakamsal imkana sahip oldum. Şimdiye kadar parayı koyalım, bununla geçinelim diyen bir zihniyete sahip değilim. Tamamen bu imkanımı Doğu ve Güneydoğu'ya hasrettim. Memleketin taşına toprağına yatırıyorum. Bu satıştan sonra akıl almaz şekilde yeni projeler geliştirdiniz. Evet, bu paranın tamamını hatta biraz da borçlanarak aktardım. Nedir bu projeler? İlk önce bu projeler Ankara'dan ötede. Çünkü çok bakir ve çok imkanların olduğu bir Anadolu toprağımız var. Zaten ben bunlarla 5-10 senedir uğraşıyorum. Yeni çıkmadı bunlar. Bütün bu yaptıklarımda devletle beraber çalışıyorum. Devletin imkanlarıyla kendi imkanlarımı birleştiriyorum diyebilirim. Bu anlayış içinde devletle kucaklaştığım için yatırım maliyetinin yarısına çıkıyor bu projeler. Aksi takdirde bu imkanlarla bu kadar yatırım yapamazsınız. Bu yılın sonunda aşağı yukarı 100 milyon dolarlık bir yatırıma ulaşılacak. Ben bu 100 milyon doları aldım mı? Hayır. Devletin imkanları deyince teşvik anlaşılmasın. Para falan yok. Böyle bir şey bizim tarihimizde yok. Bunların hiçbiri krediyle olmuyor. Bakın neler yapıyoruz. Valiler, bürokratlar ve GAP idaresi ile ne yapacağız diye beraberce düşünüyor. Ankara'da masanın ardındaki insanlar nasıl yapmayalım diye düşünüyor. Yani mahalli idarecilerle mi bu işe soyundunuz? Evet, Ankara'dan bucak bucak kaçıyoruz. Ağrı'da vali 2 yıl evvel et balık kurumunu satın almış, kolları sıvamış, tüccar gibi çalışmış, tesisi biraz kâra geçirmiş. Kapalı olan tesisi vali alıp çalıştırıyor, özel idareye mal ediyor ve kâr ediyor. Bakın neye muvaffak olmuşlar. Yüzlerce yıldır Ağrı ve Kars'a batılı celep geliyor. Bir sığır 200 kiloya 24-25 ayda geliyor. Ellerindeki o sığırı alıyor, 6 ayda 400 kiloya getiriyor. Esas rantı tutacağı yerde adamın elinden alıyorlar. Öyle kalmış. Ağrı'da vali bunu kırınca şimdi Ağrı'da besi sığırı 400 kiloya gelinceye kadar kalıyor. O tesisin etrafında şimdi besicilik gelişmeye başladı. Şimdi üretici memnun, istediği fiyattan, batıdaki fiyattan sığırını satıyor. Tesis de çalışıyor, para kazanıyor. Ama tesisin yarısı yok. Entegrasyonu yok. Sayın valim, bu tesisin entegrasyonunu ben yapayım, sucuğa, sosise, salama entegre edeyim dedim. Hay hay Doğan Bey, gir başla dedi. Sayın valim, daha bir şey imzalamadık dedim. Doğan Bey, ben senin müesseseni tanıyorum, gir başla diyorum dedi. Başlamasam dövecek. Bir valinin bizden fazla yürekli olduğunu orada gördüm. Ve başladım. Bina bitti. İmzaları o zaman attık. Nasıl ucuza mal ediyoruz? Bina var, suyu, elektriği vali veriyor. Kanalizasyon var. Bunlar büyük maliyet. Ağrı'da hayvancılığın boyutu nedir? Türkiye'de hayvancılığı batmayan 2 il var. Ağrı ve Kars. Böyle bir imkan olduğu için oradayım. Türkiye'nin en iyi eti orada olduğu için oradayım. Erzincan'a gelelim. Erzincan valisiyle çok samimi iki arkadaşız. Onun sahip çıkmasıyla, Erzincan Belediyesi'nin sahip çıkmasıyla şu an dünyanın en büyük maden suyu tesisini, Türkiye'nin en büyük içme suyu tesisini kuruyoruz. Türkiye'de ilk defa bir maden suyunu çıktığı gibi içeceksiniz. Türkiye'deki bütün maden sularına karbondioksit basılmıştır. 2 tane üst üste maden suyunu içemezsiniz. Ama bizim 2 litrelik maden suyunu yemekten kalkarken bitirebileceksiniz. Dünyada böyle saf maden suları yok. Futbol sahası büyüklüğünde bir kapalı alana tesisi kurduk. Su da böyle. Geldik Adıyaman valisine. Burada bir kağıt fabrikası kuralım dedim. Gir başla Doğan Bey dedi. Ne kağıdı? Anlatayım. Vali gir başla dedi. İşte tapusu. Türkiye'de ilk defa oluyor herhalde. Fabrika yapacağın arazinin tapusunun bedava verilmesi. Fakat tapuyu alamadık. Bizim kağıt fabrikası bitiyor ama ne tapusu var, ne karayollarının ruhsatı var, ne inşaat ne de fabrika ruhsatı var. Yetki valide değil mi? Valide yetki var. Arsayı bedava verdi. Ankara'da tasdik edecek ki biz de tapumuzu alalım. Ama alacağız. Valide yürekli, biz de yürekliyiz. Zaman her şeyden önemli. Fabrikayı bitiriyoruz. Tapu olmadığı gibi imza da yok. Hiçbir şey yok. Karayolları yardımcı oluyor, belediye yardımcı oluyor. Herkes taş taşıyor. Adıyamanlı bu malımdır diyor. Eskiden kaymakamlığın önünden kimse geçemezdi. Şimdi vali, kaymakam, ordu komutanı köylüyle kaynaşmış, beraber çalışıyorlar. Ben bunu yaşıyorum. Bunun meyvelerini herhalde 2000'li yıllarda göreceğiz. Tabii ki millet kucaklaştı, millet inandı, beraber çıkışı arıyorlar. Adıyaman'daki projenin boyutu nedir? Türkiye'de temizlik kağıdı pazarı %20 büyüyor, gazete kağıdı %5 büyüyor. Çok önemli bir medeniyet göstergesi hızlı bir şekilde büyüyor. Bu alanda Eczacıbaşı var, toprak var. Bizimki üçüncü tesis oluyor. Çok enteresan, bu işin fizibilitesi de Adıyaman'da çıktı. Buradan 20 tonluk bir tıra 3 ton kağıt yükleyebiliyorsunuz. Konya'yı geçince maliyet şişiyor. Adıyaman'da üretmeye başlayınca Ankara'dan ötesinin pazarı bizim. Bunun ham maddesi nereden temin ediliyor? Ham maddesi selüloz ithal ediliyor. Atık kağıttan olmuyor. İçinde çocuk bezi, pet, tuvalet kağıdı gibi hepsi yapılacak. Bu tesis de bu sene yapılacak. Bu tesisle ilgili olarak Atatürk Barajı'nın tüm çevresini okaliptus tarımı için devlet su işlerinden istedim. Ben TEMA'nın da bünyesindeyim. İşin bu tarafından istihdam sağlar, yağmur yağdırır. Bu arada oradan elde edeceğimiz selülozle fabrikamızın ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağız. %100 ithal ettiğimiz ham selülozu orada üreteceğiz. Atatürk Barajı'nın çevresi 400 kilometre. Onun çevresini ağaçlandıracağız. Ankara'ya iş düşünce karşımıza başka bir şey çıktı. Bu ağaçlar Atatürk Barajı'nın suyunu bitirir. Doğrudur, suyu çeker. Bataklık kurutan ağaç olarak bilinir. Senede 1,5 santimetre suyu azaltır. Ama bu ağaç çektiğinin çok daha fazlası da yağmur çeker. Çıplak yerle ağaçlık yer bir midir? Şimdi anladılar. Okaliptus ağacının geliri kavaktan 1,5 kat daha fazla gelire, pamuktan biraz fazla gelire kavuşturduğu hesap edildi. Ama bu süreç içerisinde 4 ay kaybettik. Gelelim Urfa'ya. Orada da bir hesap var. Atatürk ve Karakaya barajlarının yüz ölçümü kurulacak Birecik barajı ile birlikte Marmara Denizi'nden büyük. GAP malum, sulama boyutu malum ama su ürünleri boyutu hiç düşünülmemiş. Amatör olarak yapılıyor. Evet, amatör olarak yapılıyor. Geçen seneki fiyatları söyleyeyim. 150 bin liraya göldeki balıkçıdan alınıp Urfa'da 400 bin liraya satılıyor. Öğleden sonra kurtlanıyor. O da yenemiyor. Etüt ettik. Şu anda Atatürk Barajı'nın ortasından su içebilirsiniz. Suyu o kadar temiz. İçinde 15 kiloluk yayın, yılan balıkları kaynıyor. Doğal dengede yaşayan bu yılan balıklarının katma değerini öğrenince buna karar verdik. Şimdi Bozova'da su ürünleri işleme merkezi binamız bitti. Oradaki su ürünleri işletme okuluyla oradaki balıkçıyı, üreticiyi eğiteceğiz. Doğal dengeyi koruyarak balık tutmayı öğreteceğiz. En yüksek katma değere getirip ihraç edeceğiz. Balık üretme çiftliklerine girecek misiniz? Üretime girmeyeceğim. Her şeyi ben yapacağım diye bir şey yok. Üretimi üreticiye bırakıyoruz. Yapılmayanı biz yapalım diyoruz. Urfa'dan nereye geçiyoruz? Diyarbakır'da su sorununu çözmek için uğraşıyoruz. Orada açıkta su içmemek lazım. Türkiye'nin en güzel suları o bölgede ama hala şehirlerde su sıkıntısı yaşanıyor. Diyarbakır'da damacanalı su ile ilgili bir çalışma düşünüyorum. O tesis hazır. Kaynak için özel idare söz verdi. 2-3 ay içinde Diyarbakır'ın su sorununun yarısını halledecek bir tesisi kuruyoruz. Bunların dışında iki tesisimiz daha var. Biri Urfa'da damızlık süt ineği tesisi, diğer benzeri bir tesis de Adıyaman'da olacak. Bunlar için damızlık ithal izni bekliyoruz. Köy işletme projeniz ne durumda? Evet, GAP Tetik Projesi. TEMA, Tikveşli ve GAP idaresi birlikte gerçekleştiriyorlar. Kıraalı köyünde yapılacak. Bu bir örnek köy. Bana göre Türkiye'de 30 bin köyün çıkışı bu. Bu projenin bütün köylere teşmil edilmesi lazım. Yapılacak olan o köyün ekonomik çıkışını sağlamak. O köyün sadece damızlığını bankaya borçlanmak üzere diğer her şeyinin bedava yatırımını yapıyoruz. Sizin iddianız var. Bu köy buradan kazanacağı parayı harcayarak bitiremez. Evet, o köyde yıllık gelir rahatlıkla 400 dolardan 2000 doların üzerine çıkacak. Bu da şehirde yaşayan bir insanın standardının çok üzerinde bir rakam. Yaptıktan 4 ay sonra değişiklikler görülecek. Peki diğer vilayetlerden de biz de isteriz diyen oluyor mu? Tabii, çok teklif var. Benim canımın ve vaktimin yettiği şimdilik bu kadar. Benim vaktimin bütün ağırlığını alan Doğu ve Güneydoğu. Burada da yaptıklarınız var. Yaptığım işi söyleyeyim. SEK'ten özelleştirerek aldığım Çan'daki tesisimde beyaz peynirde aynı standartta beyaz peynir üretmeye başladık. Sanayi standardında üretime ulaştık. Adapazarı'nda kaşar üretiyoruz. Kıbrıs'ta da hellim ve kaşar üretiyoruz. Kıbrıs'ta yatırıma ilk muvaffak olan benim. %100 Türk sermayeli tek Türk şirketi benimki. Bütün bunlar çok iddialı yatırımlar. Evet, Doğu'da ve Güneydoğu'da devletin bile bu kadar yatırımı yok. Bakın neden devletten fazlayım. Devlet 8 tane paket açtı. Hiçbiri hayata geçirilmedi. 9. paket 30 trilyon. Bizim yatırımımız ondan fazla. Zaten bu paketi de kullanamadı, yapamadı. Elde var 0. Gelelim 8 paket niye olmadı? 9. paket niye olmayacak? Devlet şunu, şunu ve şunu yapacak diye yazıyor. Bunun için olmuyor. Devlet oradaki birliklerle şunu yapacak. Devlet oralardaki belediyelerle bunu yapacak. Sanayici ile şunu yapacak dese, oradaki mahalli sistemle kucaklaşsa o paketler yürür. Kendinizi bu alana vermenizin sebebi nedir? Türkiye'nin her şeyi var ama araba duvara vurdu gitmiyor. Gitmemesinin sebebi kırsal alandaki 20 milyon insanı unutmamızdır. 20 milyon insanımız 400 dolarla geçiniyor. Türkiye duvara burada vurdu. Farkını, kaliteni göster. Türkiye kalite tekniklerini ve toplam kalite kavramını 1990'da konuşmaya başladı. Ancak Japon otomotiv şirketi Toyota'nın Amerikalı Edward Deming'in ortaya attığı kalite tekniklerini uygulamaya karar vermesi 1960'lı yıllara dayanır. Deming'in sistematize ettiği kalite kavramıyla Toyota'nın ilgilenmesi ise daha da gerilere gider. Amerikalı ve Avrupalı otomotiv firmalarının bu kararı izlemeye başlamaları 1980'leri bulmuştur. Oysa Toyota bu kararı 1940'larda benimseyip toplam kalite anlayışını uygulamaya koymuştu. Bu yaklaşımdaki öncülüğü Toyota'yı son yıllarda dünya otomotiv sektörünün zirvesine yükseltti. Deming, bütün dünyada kalitenin babası olarak kabul edilir. Rivayet o ki, Edward Deming, Japonya'ya gitmeden önce 1952'de Türkiye'ye gelir. Ankara'da bürokratlara ve Sümerbank yöneticilerine iki ayrı konferans verir. 1950'li yıllarda Türkiye'nin NATO'ya girişi ve Marshall yardımlarının başladığı dönemdir. Bu çerçevede Deming'in Ankara'da katıldığı ve düşüncelerini anlattığı toplantıya sadece 3 kişi katılır. Deming de düşüncelerini paylaşacağı insanlar arar ve Japonya'ya yönelir. Günümüzde kalite stratejik bir karar değil, bir zorunluluktur. Bir standart haline gelmiştir. Kalite veya toplam kalite ve bundan sonra oluşturulacak benzeri her kavram, rekabet şartı kadar insan merkezli yeni dünyanın normal bir kabulüdür de. Ancak ilk olmanın, önde olmanın avantajlarını unutmamak kaydıyla. Kalitenin ardındaki Beko. Müşteri insan kaynağı, verilen söz ve sevgi. Bu dört terim Beko'nun misyonu ve değerleri. Kalite 90'lı yılların başında en konuşulan ekonomik kavramlarından biriydi ve kalite dünyanın bir felsefesi haline geldi. Kaliteyi dünya ölçeğinde taçlandıran araçlardan biri de Avrupa Kalite Ödülü. Türkiye genelinde de benzeri bir yarışma prosedürünü Kalite Derneği yürütüyor.